Ayrım 38.
Kaldı ki özel kişi not defterini bu şekilde elde etmemiş olsaydı, belki de kovuşturma makamları hukuka uygun yollardan aynı delile ulaşabileceklerdi. Hukuka uygun yollardan yetkili makamlarca elde edilmesi imkan dahilinde bulunan bir delilin, özel kişilerin hataları yüzünden yetkili makamlarca kullanılmasının yasaklanması kabul edilemez. Bütün bu gerekçelerle bu suretle yetkili makamlara teslim edilen delillerin sırf bu açıdan Cumhuk Madde 254 Taksim 2 sebebiyle ceza muhakemesinde kullanılamayacağını ileri sürebilmek mümkün değildir. Profesör Doktor Bahri Öztürk, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 1999, sayfa 558 ve devamı. Ceza muhakemeleri usulü kanununda yer alan ve konusu bakımından yasaklanan deliller, devletin kovuşturma organlarını sınırlayan hükümlerdir. Bu nedenle özel kişiler tarafından elde edilen delillerin hükümde kullanılması genellikle kabul edilmektedir. Profesör Doktor Feridun Yenisey, Hukuka Aykırı Deliller, sayfa 159. Özel hayat, hayatın gizli alanından farklı olarak nispi bir korumaya mazhardır. Bunun konumuz açısından anlamı şudur. Şayet özel hayat ihlal edilerek bir delil elde edilmişse bakarım. Bu delilin ceza muhakemesinde kullanılması gerekliyse, başka bir ifadeyle hüküm kurulabilmesi için mutlaka kullanılması gerekiyorsa, kamu yararı açısından bir değerlendirme yaparım. Kamu yararı varsa kullanır, yoksa kullanmam. Bilindiği gibi, kamu yararının bulunup bulunmadığını tespit ederken keyfi bir değerlendirme yapılmamakta, iki kriterden yararlanılmaktadır. Bunlar da hakkın niteliksel üstünlüğü ile sayısal üstünlük kriterleridir. Gerçekten, örneğin kavşaktaki trafik lambası sizin gideceğiniz istikamet için yeşil yansa dahi, sizin yolu kesen yoldan gelen bir ambulansa yol vermenizin sebebi, ambulansın içindeki hasta veya yaralının hakkının, yani yaşama hakkının sizin idrak edeceğiniz haktan, yolu kullanmaktan, niteliksel olarak üstün olmasıdır. Öte yandan, bir şahsa ait bir tarlanın yol veya okul yapmak amacıyla kamulaştırılmasında da, okulu veya yolu kullanacak olanlar tarlayı kullanan bir kişiye nazaran sayısal üstünlüğe sahiptir. Bu nedenle, hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun olarak yapılan böyle bir kamulaştırmada kamu yararı vardır denir. Profesör Doktor Bahri Öztürk, adı geçen eser, sayfa 560. Seydi Kaymaz, Uygulamada ve Teoride Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller, 1997, adlı eserinde şu hususları vurguluyor. Delil yasaklarının amacı, zabıtayı disiplin altına almak olarak kabul edilirse, zabıtanın tekrar hukuka aykırı yöntemlere başvurmasının önüne geçmek amacıyla, hukuka aykırı şekilde elde ettiği tüm deliller yargılamada değerlendirilemeyecektir. Ancak delil yasaklarının amacı, insan haklarını korumak olarak kabul edilirse, hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller, sırf bu nedenle peşinen değerlendirme dışı tutulamayacaktır. Bu açıdan, delil yasaklarının amacının tespiti büyük önem taşımaktadır. Kıta Avrupası hukuk sistemine göre delil yasaklarının görevi, insan hakları ile temel hak ve hürriyetleri korumaktır. Bu bakımdan, zabıta tarafından hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller, bu nitelikleri dolayısıyla peşinen değerlendirme dışı tutulamayacaktır. 3842 sayılı yasayla Cumhuk 254. maddeye eklenen ikinci fıkrada yer alan, soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz şeklindeki hüküm de bu amaca hizmet edecek şekilde yorumlanmalıdır. Buna göre, işkence ve benzeri yasak sorgu yöntemleri uygulanarak elde edilen deliller veyahut temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesi suretiyle elde edilen deliller yargılamada kullanılamayacaktır. Bununla birlikte, önemli bir hak ihlaline neden olmayan basit hukuka aykırılık hallerinde, zabıtanın elde ettiği deliller yargılamada kullanılabilecek, değerlendirme dışı tutulmayacaktır. Gerçekten önemli bir hak ihlaline neden olmayan hukuka aykırılıklar nedeniyle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması, haksız beraat kararlarının verilmesine ve yargılamanın kilitlenmesine neden olacaktır. Delil yasaklarına böyle bir fonksiyonun yüklenmesi, hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Çünkü hukuk devleti, kısaca, insan haklarını gerçekleştiren, güvenliği sağlayan, adil devlet olarak tanımlanmaktadır. Hak ihlaline neden olamayan kurallara aykırılıklar nedeniyle, elde edilen delillerin değerlendirilmemesi halinde, hukuk devletinin hukuki güvenlik ve adalet ilkeleri çiğnenmiş olacaktır. Sonuç olarak hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi ve hukuki barış, ancak delil yasaklarına, insan hak ve hürriyetlerini koruma görevinin verilmesi halinde mümkün olabilecektir. Hayatın gizli alanı ile ilgili elde edilen delillerin de ceza yargılamasında değerlendirilmemesi lazımdır. Hayatın gizli alanı, hayatın sadece bireyi ilgilendiren ve ondan başkasının bilemeyeceği kısmı olarak tanımlanmış ve hayatın gizli alanının mutlak olarak korunduğu, bu nedenle hayatın gizli alanı ile ilgili delillerin yargılamada delil olarak değerlendirilemeyeceği ileri sürülmüştür. Buna göre, örneğin, suç teşkil etmemek şartıyla kişinin cinsel yaşamı yalnızca kendisini ilgilendirdiğinden, yargılamada bu hususlarla ilgili olarak kişiye herhangi bir soru sorulamayacak, keza bu hususta herhangi bir araştırma yapılamayacaktır. Aynı şekilde, kişinin dini düşüncesiyle belli bir konuda ne gibi bir düşünceye sahip olduğu da, bireyin yaşamının gizli alanına ait olduğundan bu hususlar yargılama konusu olamayacak, delil olarak değerlendirilemeyecektir. Özel hayatsa, herkesin değil, yalnızca insanın yakınları tarafından bilinen yahut bilinebilen hayat olarak tanımlanmıştır. Hayatın gizli alanından farklı olarak, özel hayatın nispi bir korumaya mazhar olduğu, özel hayat ile ilgili olarak elde edilen delillerin değerlendirilip değerlendirilmemesinin, anayasa ve yasalar çerçevesinde kamu yararı ve oranlılık ilkesi nazara alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Doktrinde genel eğilim, cumukta yer alan delillerin toplanması ile ilgili kuralların, devletin soruşturma ve kovuşturma organlarını sınırlayan kurallar olduğu, bu nedenle özel şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin kural olarak değerlendirilebileceği şeklindedir. Gerçekten cumuk 254 Taksim 2. maddesinde yer alan soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükmü esas alınamaz şeklindeki hüküm, yalnızca kamu görevlilerine, soruşturma ve kovuşturma organlarının hitap eder şekilde kaleme alınmıştır. Burada şu soru akla gelmektedir. Acaba yasa koyucu özel şahısların hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller için bilinçli olarak mı bir değerlendirme yasağı koymamıştır, yoksa bu ihtimal düşünülmediği için mi bu yönde bir hüküm yasaya konmamıştır? Hemen belirtelim ki bu sorunun cevabı, yani özel şahısların hukuka aykırı şekilde delil elde etmesi konusunun yasada açık şekilde düzenlenmemesinin nedeni, yasadan ve yasanın gerekçesinden anlaşılmamaktadır. Devlet görevlileri dışındaki kişilerin delil elde etmeleri ve bu arada hukuka aykırı şekilde delil elde etmeleri ihtimali düşünülmediğinden, yasaya bu hususta bir hüküm konulmamış olabileceği gibi, özel şahısların hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin bilinçli olarak değerlendirme yasağı dışında tutulmak istenmiş olması da mümkündür. Ancak bu son ihtimalin kabulü halinde bile, eğer özel şahıslar tarafından delil elde etmek için uygulanan yöntemler, kişinin temel hak ve hürriyetlerini ihlal edici nitelikte ise, örneğin kişilere işkence yapılmak suretiyle delil elde edilmişse, elde edilen deliller yine yargılamada kullanılamaz. Doktrindeki görüşler de bu merkezdedir. Cumhur'daki mevcut hükümlere göre hukuka aykırı delillerin hazırlık aşamasında hukuka aykırı olduğuna karar vermek mümkün değildir. Son soruşturma aşamasında mahkemeye bu konuda tali bir dava açılması da olanaksızdır. Çünkü hukukumuzda tali dava açılabilecek haller kanunda belirtilmiştir. Hakimin reddi ve yer itibariyle yetkisizlik davası gibi. Bunlar arasında delil yasakları davası gibi bir dava öngörülmemiştir. Tarafların talebi üzerine veya re'sen mahkemenin bir ara kararıyla delilin hukuka aykırı olduğuna karar verme olanağı da yoktur. Delilleri serbestçe değerlendirme yetkisine sahip olan ve vicdani kanaatine göre hüküm vermek durumunda olan mahkeme, elbette ki bazı delilleri hükmüne esas almayabilir. Ancak mevcut hukuk sistemimiz içerisinde henüz daha yargılama devam ederken, mahkemenin ara kararıyla da olsa bir delilin hukuka aykırı olduğuna karar vermesinin mümkün olmadığı görüşündeyiz. Seydi Kaymaz, adı geçen eser, sayfa 249 ve devamı. Profesör Doktor Timur Demirbaş, sanığın hazırlık soruşturmasında ifadesinin alınması 1996 adlı eserinde konuyu şu şekilde değerlendirmektedir. Bizim de katıldığımız hakim görüş ise özel şahıslar tarafından elde edilen hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesini esaslı olarak kabul eder. Somut olaydaki değerlendirmeye göre işkence gibi özel göze batan insanlık onuruna karşı ihlaller altında kazanılmış deliller bir istisnadır. Yani, üçüncü kişilerin aşırı insan hakkı ihlaliyle hukuka aykırı bir şekilde elde ettikleri deliller değerlendirme yasağını sonuçlar. Klein-Knecht, NJW 1996. Özel kişilerin hukuka aykırı şekilde delil elde etmeleri ve bunu yetkili makama vermeleri durumunda bu deliller kural olarak kullanılabilecektir. Bu bakımdan, üçüncü kişi tarafından gizlice kaydedilen bandın kovuşturma organlarına verilmesi durumunda veya sanığın anılarının üçüncü kişi tarafından ceza kovuşturma organına verilmesinde bunlar değerlendirilebilir. Karl Sruher, Kommentar Han, Çünkü kanunlarımızda yasak delil metotları özel kişilere karşı değil, kovuşturma makamlarına karşı öngörülmüştür. Buna rağmen kovuşturma makamlarına yasak olanın özel kişilere karşı da öncelikle yasak olacağı gerekçesiyle bunun aksini ileri sürmek, kamu hukukunda idare bakımından yetkinin istisna, yetkisizliğin kural olması ilkesine aykırıdır. Demokratik rejimlerde vatandaş özgür olduğundan kanunla yasaklanmayan her türlü davranış bunun için serbesttir. Burada kovuşturma makamları tarafından delil elde etmek söz konusu olmadığından Cumhuk madde 154 taksim 2'nin uygulanması mümkün değildir. Cumhuk madde 254 taksim 2'deki soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz hükmünde yer alan elde etmek ibaresinden maksat soruşturma ve kovuşturma organlarının aktif olarak delil toplamalarıdır. Buna karşılık özel kişilerin delil toplamalarında yukarıda sayılan organların konumu pasiftir. Yani özel kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde elde edilmiş bir delilin sadece kendilerine teslimi söz konusudur. Kaldı ki örneğin özel kişi önemli bilgilerin bulunduğu ve çalmak suretiyle ele geçirdiği not defterini bu şekilde elde etmemiş olsaydı bile belki de kovuşturma makamları hukuka uygun yollarla aynı delile ulaşabileceklerdi. Bu bakımdan yetkili makamlara teslim edilen delillerin Cumhuk madde 254 taksim 2 nedeniyle ceza muhakemesinde kullanılamayacağını ileri sürmek mümkün değildir. Ön savunmada söz edilen Yargıtay 8. CD'nin 96.999 gün ve 9021 taksim 9538 sayılı kararı soruşturma organlarının gizli dinleme ile elde ettiği bir delil ilişkindir ve konumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sabahattin Önkibar, Tele Kulağın Perde Arkası başlıklı yazısında Türkiye Gazetesi 96.999 şu bilgileri veriyor. Bakın size, bize dün intikal eden dinleme olayları sonucunda devletin önüne geçtiği eylem ya da suikastlerden bir demet sunacağız. 1. 1995 Mart ayında Çiller, Menzir ve Kozakçıoğlu'na suikast. 2. 7-11-96'da Kenan Evren ve Doğan Güreş'e suikast. 3. Yıldırım Aktun'a, Jefi Kamhi, Abdülkadir Aksu, Şevket Can Özbay, Turgut Altınok, Şerafettin Elçi ve Ayvaz Gökdemir'e suikast. 4. Söylemez Çetesi'ne ulaşılması ve çökertilmesi. 5. Adana Ordu Evi'ne bomba atılması eylemi. 6. Nusret Demiral ve Cem Boyner'e yönelik suikast hedefleri. 7. Alanya plajında halkın bulunduğu saatlerde bomba atılması hedefi. 8. İstanbul Aksaray metro istasyonu ve çarşılara sabotaj hedefleri. 9. 15.7.96'da İstanbul Valiliğine bomba atma hedefi. 10. Antalya'daki turistik tesislerin bombalanması ve Elmalı'daki Ziraat Bankası soygununun faillerinin yakalanması. 11. Ankara Polis Akademisi ve askeri tesislere yönelik olarak maket uçakla bomba atma hedefi. 12. Hizbullah'ın 30 olayının aydınlatılması. 13. 1996 Mart'ında Uzan ve Kara Mehmet ailelerine ait villalara suikast hedefi. 14. Petlas fabrikasına sabotaj eylemi. 15. Yahudi vatandaşlara ait iş yerlerine sabotaj hedefi. 16. İstanbul'da CHP, DYP ve MHP binalarının önündeki araçlarda bulunan zaman ayarlı bombaların patlatılması. 17. Batman'da Mehmet Sincar'ın öldürülme olayı. 18. Tunceli'deki muhtelif eylemler. Liste daha bunun gibi onlarca olayla uzayıp gidiyor. Bütün bunlar devletin telefon izlemesiyle önlenmiştir. Şimdi hal buyken devlet telefon dinlememeli diyebilir misiniz? Başsavcılığımızca talep edilmesi üzerine telefonla yapılan görüşmelerin gizlice dinlenmesinin hukuki sonuçları hakkında Profesör Doktor Feridun Yenisey 11.6.1999 tarihli bilirkişi raporunu düzenlemiştir. Tamamını daha önce mahkemenize gönderdiği bu bilirkişi raporunda şöyle denilmektedir. Önleme dinlemesi. Haberleşmenin dinlenmesi, suç öncesi önleme dinlemesi ve suç sonrasında yapılan adli dinleme olmak üzere ikiye ayrılır. Önleme dinlemesi gerek Amerikan hukukunda ve gerekse Alman hukukunda hakim kararı olmadan yapılabilen ve bütün telefonları kapsayabilen genel bir dinlemedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde haberleşmenin dinlenmesiyle ilgili düzenlemeler yapılırken Title 3, Section 2511 Taksim 3, başkana devletin birlik ve bütünlüğünü cebir ve diğer hukuka aykırı yöntemlerle bozmaya yönelik yakın ve filhal mevcut bir tehlike mevcut bulunan hallerde hakim kararı olmadan telefonları dinletmek yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda olmak üzere Kongre 1978 yılında Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA adlı yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa hükümlerine göre başkan, başsavcı aracılığıyla yabancı devletlerden gelebilecek tehlikeleri sezebilmek amacıyla bir seneye kadar süreyle telefonları dinletebilir. Komiser Lafavi. Önleme dinlemesi Alman hukukunda da kabul edilmiştir. Alman Anayasası'nın 10. maddesine ilişkin olarak çıkartılan G10 kanunu 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. 1-12-1994 tarihinde yürürlüğe giren Suçlulukla Mücadele Kanunu, G10 kanununun 12. maddesini değiştirmiştir. Yapılan değişiklik, hakim kararı olmadan gerçekleştirilen telefon dinlemelerinin alanını genişletmek ve bu şekilde elde edilen bilgileri istisnai hallerde delil olarak kullanılmasına yasal zemin hazırlamak amacına hizmet etmiştir. Demokratik hukuk devletini tehdit eden bir tehlike mevcut bulunduğu hallerde, bazı devlet organlarına telefonları dinleme ve bunları kaydetme yetkisiyle, mektup ve posta gizliliğiyle korunan gönderileri inceleme yetkisi verilmiştir. Almanya Federal Cumhuriyeti'ne karşı silahlı bir saldırı veya terör eylemleri yapılması tehlikesi, çok miktarda uyuşturucu maddenin Almanya'ya ithal edilmesi tehlikesi ve yurt dışında işlenen paralarda sahtecilik suçlarıyla, kara paranın aklanması suçlarından doğan tehlikeleri geç kalmadan tespit etmek ve bu tür tehlikelere karşı devletin tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla hakim kararı olmadan ve geniş kapsamlı bir şekilde telefon dinleme yetkisi tanınmıştır. Klaus Arndt. Hukuka aykırı deliller teorisi çerçevesinde yabancı sistemlerin hukuka aykırılıktan anladıkları, sanığın anayasa ile teminat altına alınmış olan haklarından birinin bir devlet organı tarafından yapılmış olan bir işlemle ihlal edilmesidir. Hukuka aykırı deliller teorisi, devletin ajanları tarafından yapılan hukuka aykırılıklardan doğan devlet sorumluluğuna dayanan bir teoridir. Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve gerekse Amerikan Anayasası, hukuka aykırı delilleri sadece devlet memuru olan kişilerin yaptıkları ve anayasadaki sanık haklarını ihlal eden aykırılıklarda gündeme getirmektedirler. Diğer bir ifadeyle, hukuka aykırılık yaparak bilgi toplayan ve daha sonra bunu devlete sunan özel şahıslar bakımından hukuka aykırı delil teorisi tesirini göstermemektedir. Radyo dalgalarıyla bağlantı kuran araç telefonlarında da aynı frekansa giren herkesin konuşmayı manyetik ortamda kolayca zapt etmesi mümkün olduğu için genel kullanıma açık radyo dalgaları yayarak yapılan haberleşme Amerika'da hukuka uygunluk halleri arasında zikredilmiştir. Bu anlamda olmak üzere Federal Ceza Kanunu'nun 2510. maddesinde tanımlar verilirken herkesin kolayca alabileceği tarzdaki iletişim hukuka uygunluk halleri arasında gösterilmiştir. Hukuka uygunluk hallerini gösteren 18 USC 2511 Taksim 2, parantez içinde G, de bu hali düzenlemektedir. Cep telefonları ayrı bir sistemle çalıştığı için bu kurala tabi değildir. Ancak FM radyo alıcıları tarafından dahi alınabilen araç telefonları bakımından elde edilen konuşma kayıtları hakkında istisna söz konusudur. Profesör Doktor Feridun Yeniseyin 11.6.1999 tarihli bilirkişi raporu. Açıklanan hususlar birlikte değerlendirildiğinde Necmettin Erbakan ile Yasin Hatipoğlu arasında bir araç telefonuyla yapılan ve bir özel şahıs tarafından banda kaydedilen konuşmanın hükme esas alınması değil, alınmamasının yasaya aykırı olacağı kanaatindeyiz. Anayasa Mahkememiz, hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller hiçbir şekilde hükme esas alınamaz şeklinde bir karar verirse, bunun doğuracağı korkunç sonuçları bir örnek olayla açıklığa kavuşturmak istiyorum. Önce Leyla Zana ve arkadaşların ilişkin Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 8-12-1994 tarihinde verilen ve kamuoyunda DEP kararı diye anılan kararın gerekçesinden 112, 113 ve 114. sayfeleri aşağıya aynen alıyorum. Sanık Leyla Zana'nın 20 Ekim 1991 seçim kampanyasındaki konuşmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini elde ettikten sonra Kürtçe slogan atması, Alman Bavyera ve SAT televizyonlarında yaptığı röportajlar, Suruç ilçesinde belediye başkanı seçimi münasebetiyle kadınlardan oluşan topluluğa yaptığı konuşma, Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları, sanık Leyla Zana'nın milletvekilliği dokunulmazlığı korumasında yaptığı siyasi çalışmalarıdır. Siyasi çalışmalarından Leyla Zana'nın PKK ile aynı paralelde faaliyet gösterdiği anlaşılır. PKK'nın amacı, devletin bir kısım toprakları üzerinde Marksist-Leninist esaslara dayalı müstakil bir Kürt devleti kurmaktır. Leyla Zana'nın 1991 seçim kampanyasından itibaren yaptığı konuşmalar, basına verdiği demeçler incelendiğinde, Leyla Zana'nın da aynı kasıtla siyasi çalışma yaptığı görülür. Bunlar Leyla Zana'nın açıktan yaptığı çalışmalardır. Dosyada Leyla Zana'nın PKK örgütü içinde illegal faaliyet gösterdiğini açıklayan deliller de mevcuttur. Bucak ailesi Siverek ve Hilvan'a yayılmış, kalabalık ve köklü ailedir. Başlangıçtan itibaren Bucak ailesi PKK'ya karşı çıkmış, PKK ile silahlı çatışmaya girmiştir. PKK örgütünün Bucak ailesinin hakim olduğu Siverek ve Hilvan'a giremediği, Bucak ailesinin PKK'ya karşı çıkması sebebiyle aileden 140 kişinin PKK militanları tarafından öldürüldüğü, Bucak ailesi büyüğü Sedat Edip Bucak'ın 20 Ekim 1991 seçimlerinde milletvekili seçilmesinden sonra SHP'den milletvekili seçilen Zübeyir Aydar, Leyla Zana, Sedat Yurttaş ile tanıştığı, bu tanışmadan sonra 1992 yılı bahar aylarından bir akşam Zübeyir Aydar'ın önceden haber vererek Sedat Edip Bucak'ı evinde ziyaret ettiği, ziyaret sırasında Zübeyir Aydar'ın, PKK'nın Bucak ailesine 12 Eylül 1980 öncesi yanlışlar yaptığını söyledikten sonra, ben PKK adına Bucak ailesinden özür diliyorum. Siverek ve Hilvan'da PKK'nın faaliyet göstermesine karşı gelmeyin. Biz Bucak ailesine ve mensuplarına hiçbir zarar vermeyeceğiz. Siverek ve Hilvan'da kamu kurum ve kuruluşları, askeri polis ve tesisleri ve insanları bizim hedefimiz olacak. Size zarar vermeyeceğiz. PKK'ya müsaade edin dediği, Sedat Edip Bucak'ın, biz PKK'ya müsaade edemeyiz. PKK, Siverek ve Hilvan'a girmesin demesi üzerine Zübeyir Aydar'ın, PKK, Kürdistan'da her karış toprağa girmek zorundadır. Hilvan ve Siverek de Kürdistan'dır. Buralara da girmek zorundadır dedikten sonra evden ayrıldığı, 1992 yılı sonbaharında Leyla Zana, Zübeyir Aydar ve Ali Yiğit'in, Sedat Edip Bucak'ı Oran'daki milletvekili lojmanlarının içerisinde bulunan meclis lokantasına akşam yemeğine davet ettikleri, akşam yemeğinde Zübeyir Aydar, Ali Yiğit ve sanık Leyla Zana'dan başka o tarihlerde hep genel sekreteri olan Ahmet Karataş'ın da bulunduğu, Ahmet Karataş'ın Sedat Edip Bucak'ı, PKK'nın Hilvan ve Siverek'te devlet aleyhtarı faaliyet yürütmesine ses çıkarmamasını, karşı çıkmamasını, örgütün Bucak ailesine zarar vermeyeceğini söylediği, Sedat Edip Bucak'ın Hilvan ve Siverek bölgesinde Bucak ailesinin bulunduğunu, örgütün fikir ve görüşlerini benimsemediklerini, örgüte karşı çıkacaklarını söylemesi üzerine sanık Leyla Zana'nın, bir hemşehrinle görüş daha iyi olur diyerek söze karıştığı, Leyla Zana'nın ısrarla bir hemşehrinle görüş demesi üzerine Sedat Edip Bucak'ın, benim hemşerim kim diye sorduğu, sanık Leyla Zana'nın da, benim genel sekreterim Sayın Abdullah Öcalan senin hemşehrin. Telefon numarasını verelim. Abdullah Öcalan'la görüş. PKK'nın Hilvan ve Sivere'ye girip girmemesi konusunda daha rahat anlaşırsınız cevabını verdiği, Sedat Edip Bucak'ın Abdullah Öcalan'la görüşmeyi kabul etmediği, 8 Nisan 1993 günü sanık Leyla Zana'nın yanında Abdülcebbar Gezici olduğu halde Sedat Edip Bucak'ı evinde ziyaret ettiği, Abdülcebbar Gezici'yi Sedat Edip Bucak'ı Abdülcebbar Yıldız adıyla tanıttığı, Abdülcebbar Gezici'nin Kürtlerle Kürdistan üzerine bir giriş konuşması yaptıktan sonra Sedat Edip Bucak'ı PKK'nın Sivere'ye gireceğini, Bucak ailesine zarar vermeyeceğini, buna karşılık Bucak ailesinin devlete yardım etmesi halinde cezalandırılacağını, Bucak ailesinin PKK'ya karşı tavır almaması gerektiğini, Bucak ailesinin gerillaya, örgüte yani PKK'ya zarar vermesi halinde Bucak ailesi mensuplarının da cezalandırılacağını söylediği, Sedat Edip Bucak'ın seni buraya gönderen kim demesi üzerine Abdülcebbar Gezici'nin ben Kürdistan halkının isteği doğrultusunda geldim dediği, Sedat Edip Bucak'ın bu cevap yeterli değil demesi üzerine Abdülcebbar Gezici'nin Sayın Genel Sekreter Abdullah Öcalan beni buraya gönderdi. Leyla Hanım'la da yanına geldik cevabını verdi.